Sevindim, güzel bir şey. Kızının daha iyi duruma gitmesi bizi sevindiriyor mutlaka. Dün Neufen'daydık. Ayda bir kez toplantı oluyor. Dün akşam oradaydık. Aşağı yukarı 5 yıldır, 6 yıldır aramıza katılan imanlı bir bayan var, eşi. İmanlı değil daha, karar vermiş değil. O bayanı ne zaman dinlesem, işte hep o konuştuğumuz konulara denk geliyor Hasan kardeş. İçi kan ağlıyor, içi kan ağlıyor. Kocasının yaptıklarını anlatıyor. Yani o kadar iyimserliğe rağmen, o kadar sevecenliğe rağmen 3 tane kızı var. Ne çocuklarıyla ilgileniyor, ne evde bir sorumluluk var. Sadece kendi kafasına koyduğu sorumluluk, işten eve, evden işe, yaptığı, yerine getirmeye çalıştığı sorumluluk o. Ama erkeğin sorumluluğu sadece taşımak değil, çalışıp para kazanıp eve gelmek değil, evin de yüküne paydaş olmak, bir ondan bir pay almak önemli olan. Onun için bu tür olaylar hep beni sürekli dolduruyor. Çok büyük bir konudur, sorundur. Gerçekten evlilik bu dünyada, bu yeryüzünde büyük bir sorun. Bugün bakın birçok aileler parçalanıyor. Bugün bakın çok büyük bir oranda çekememezlik var. Çok büyük bir oranda kin var. Büyük bir oranda Vakka sahabe andı duasında. Irak'ta olsun, orada olsun, dünyanın her yerinde kan ağlıyor. Küçük çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. İnsan ilişkileri yozlaşmış durumda. Aile ilişkileri çok kötü bir aşamaya gelmiş durumda. Bunların tabii nedenlerini her birimizin sormaya hakkı var. Ama kutsal kitap çok basit bir şekilde bunun tek bir nedeni var. O da insanın günahı. İnsanın günahı. İnsan eğer günaha düşmeseydi ne bir hastalık olacaktı. Her şey kusursuz ve düzen içerisinde yaratıldı. Tam yaratıldı, eksiksiz yaratıldı, kutsal yaratıldı, değil mi? Ama günaha düştükten sonra Adem'le Havva'dan insanlığa geçen o günah mayasının sonucu, işte ben bugün öldürebiliyorum, bugün katledebiliyorum, bugün eşime karşı çok daha sert davranabiliyorum, çocuklarımla ilgilenmiyorum ya da kalkıp katlediyorum. Yani bu bütün olayın özü buradan kaynaklanıyor. Onun için kutsal kitapta anımsarsanız birkaç hafta önce bir ayetten söz etmiştim size. 1. Yuhanna 5. bölümde bir ayet vardı. Orada diyor ki beni seven buyruklarımı yerine getirir. Çok ilginç bir söz. Rab diyor ki, Tanrı diyor ki, beni seven, beni gerçek anlamda seven, beni ama gerçekten seven benim buyruklarımı yerine getirir. Şimdi mutlaka ben direkt bir soru sorsam size, Allah'ı seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Değil mi? Allah'ı tabii ki seviyorum. Allah'ı sevmemek var mı? Yok. Allah'ı seviyorsun değil mi Mehmet? Sevmemek mümkün mü? Sen seviyor musun Vakka sahibi Allah'ı? Allah'ı sevmeyen var mı burada? Ben sanmıyorum. Yani bugün hiç bir düzen içerisinde yaşamayan bir kişiye bile sorsan Allah'ı yine sevdiğini söyler mutlaka. Allah'ı seviyoruz ama düşündüğüm zaman acaba hangi oranda Allah'ın benden beklediği, yani onun önüme koyduğu ilkeleri, buyrukları yerine getirme arzusu içerisindeyim? Hangi oranda Rabbim buyruklarını yerine getirebilir? Beni seven diyor, buyruklarımı yerine getirir. Ben diyorum ki eğer gerçek anlamda sevgi varsa Rab'be karşı, Tanrı'ya karşı, onun buyruklarını yerine getirmek bize acı vermeyecek. Bize sıkıntı vermeyecek. Daha çok şevk verecek, daha büyük bir zevk verecek. Allah için daha iyi çabalamak, daha iyi çalışma arzusu içerisinde olacağız. Eğer gerçek anlamda sevgi varsa. Şimdi senin bana sevgin varsa ben bir şey istediğim zaman can atarsın yapmak için, yerine getirmek için, değil mi? Ev taşırsam, söylersem kanat takar uçar gelirsin, değil mi? Eğer bana karşı sevgin varsa. Ama benim Mehmet'e karşı bir sevgim yoksa, o bana bir şey söylediğinde bin dereden su getiririm. işim olduğunu söylerim. Oradan bir şey bulurum, buradan bir şey bulurum. Bir şekilde hayır derim. Ama sevgim varsa sevgi her şeye katlanır diyor. İşte kadına karşı, kadının da erkeğe karşı gerçekten sevgisi varsa, gerçekten sevgisi varsa onunla paylaşır. Onunla dertleşir. Ya diyoruz ya hayat arkadaşı. Eşlerimiz için ne diyoruz biz? Hayat arkadaşı. Değil mi? Çocuklarımız bile kopup gidiyor, evlenip gidiyorlar. Ama yine baş başa kiminle kalıyoruz? O bizim işte 52 yıldır annem aynı yastığa baş koyuyor. Babam 82 yaşında, annem 74 yaşında. Hala birlikteler ama çocuklar ayrılmış, kimse yok evde. İki başına baş başa kaldılar. Kendi başlarına idare etmeye çalışıyorlar. Biz de yeri gelecek. Vakkas abi sen de hepimiz de baş başa kalacağız. O senin sevdiğini söylediğin karınla beraber ya da kadınlar için söylüyorum. O sevdiğini söylediğin erkeğinle beraber baş başa kalacaksın. Gerçek sevgi varsa bu sana acı vermeyecek. Daha çok, daha çok, daha çok zevk verecek sevgili kardeşler. Onun için diyorum evlilik gerçekten Allah'ın gözünde bir kutsal bir birliktelik. Kutsal bir bağ. O bağı böyle sıradan bir işmiş gibi görmeyelim. Kutsal bir bağ olaraktan görelim. Unutmayın hani evlenirken bir söz verilir biliyor musun? İyi günde, kötü günde hep böyle söz verilir. İnsanlar düşünüyorlar ki biz insanlar önünde söz veriyoruz ama Allah'ın önünde söz veriyorlar. Bunun farkında değiller. Eğer iyi günde, kötü günde her şeyde onun yükünü taşımaya hazırsan ben diyorum ki eşine karşı sevgin var. Var mı eşine karşı sevgin? Herkes yüreğinde cevap versin. En güzeli bu Vakkas abi. Tabii ki ben eminim senin eşine karşı sevgin var. Bir de Hatice'ye sormak lazım. Acaba gerçekten bak gördün mü? Bir de Hatice'ye sormak lazım. benim annem derdi. Oğlum gel bir de onu sen bana sor. Ama var ya Vakkas abi inan bunu gülüyoruz ama içten candan söylüyorum. Bu birçok evliliğin sorunlarından bir tanesi. Emin ol. Biz yani farkında değiliz. Bazen işe gömülüyoruz. İş kafada iş. Ne çocuk düşünülüyor ne de kadın düşünülüyor abiciğim. Doğru mu Vakkas abi? Bazen oluyor bu. Bu hepimizin hayatında oluyor. Ama mümkün oldukça bu yanlışlıkları görmek lazım değil mi? Değil mi? Ondan sonra kendimize biraz daha çeki düzen vermemiz lazım. Bak ne dedim ben? Çok güzel bir ifade kullandım. Dedim ki erkek tabii ki kadının başıdır. Kutsal kitap da diyor. Ama diyor ki erkeğin başına onur ve yücelik getiren kadında bir taçtır diyor. Taç. Kadın taçtır. Erkeğin tacı. Onur ve yücelik getiren. Kadın hayatıyla erkeğine onur ve yücelik getirecek. Erkek de karısını sevecek ve bağrına basacak. Onun için emek verecek. Evet 6. bölüm. Bu kadar kafa ütülemek yeter ha? Yeter mi? Bu kadar yeter. Geçelim. Konumuz neydi? Geçen hafta geniş bir şekilde çok geniş tartışmalara neden olan 4. ayet üzerinde durmuştum. Anımsarsanız. 4. ayet üzerinde durmuştum. Ve oradaki bazı bulanık düşüncelere sende kitap yok herhalde değil mi? Ben, tamam. O zaman can kulağıyla beni dinliyorsun. Tamam. Oldu. Abicim oldu. Öyle yapalım. Orada 4. ayetteki bulanık düşüncelere açıklık getirmeye çalışmıştım. Orada biliyorsunuz nefiller sözü geçiyordu 4. ayette. 6. bölümdeyiz. Yaratılış kitabının 6. bölümündeyiz. Ve 6. bölümünde nefiller sözü geçiyordu. Bu ne anlama geliyordu? Kendinden küçükleri ezen, güç kullanarak başkalarının hakkını ele geçiren zorba anlamını taşıyordu. Yani bunu bu şekilde açıklamıştık. Oradaki nefiller sözü başkalarına güç kullanarak zorba bir şekilde kaba güç davranan kişiyi isimlendiriyordu, anlatıyordu. Bu kişiler bu nefiller dediğimiz kişiler, özetliyorum geçen hafta yaptığım konuşmayı, bu kişiler öcü ya da hortlak değil, kutsal sözde de ifade ettiği gibi eski çağ kahramanları, ünlü kişiler olduğu söyleniyor. Bu düşünce üzerinde, konu üzerinde çok geniş bir şekilde durmuştum. Çünkü bazıları tarafından o dönemde yaşayan nefilleri Tanrı oğulları ile insan kızları arasında gerçekleşen evlilik sonucu ortaya çıkan yaratıklar olduğunu söylüyorlardı. Yani bu nefiller Tanrı oğullarıyla insan kızları dediğimiz kişilerin birleşerek, evlenerek bu nefiller, kaba güç kullanan o dev boyuttaki insanların ortaya çıktığını söylüyor. Aslında buna ben pek fazla katılmıyorum. Çünkü Kutsal Kitap bunun böyle olmadığını çok açık bir şekilde değişik ayetlerle buna açıklık getiriyor. Bir başka nokta daha çok önemliydi. Açıklamaya çalışmıştım. Tanrı oğullarının düşmüş melekler olup olmayacağı konusuydu. Acaba oradaki Tanrı oğulları sözcüğü düşmüş melekler anlamına mı geliyor diye bir düşünce vardı. O düşünceyi birazcık açıklamaya çalışmıştım. Ve şunu söylemiştim. Bu çok önemli. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Altıncı bölümde bize vurgulanan, bize açıklanan, bizim bilmemiz gereken nokta, Tanrı oğullarının düşmüş melekler olup olmayacağı konusu değil. Nokta. Bu çok önemli. Yani bu altıncı bölümde acaba Tanrı oğulları düşmüş melekler mi, değil mi? Bu bize söylenmiyor. Altıncı bölümde bize söylenen, önümüze konulan gerçek, düşmüş olan insanın durumundan söz ediyor. Düşmüş olan insanın günahı üzerine. Bu altıncı bölüm düşmüş olan insanın günahı üzerinedir. Yani isyan edip Tanrı'ya karşı gelen melekler üzerine değil. Eğer biz dördüncü ayete fazla takılmazsak, biz yedi tane, o ilk yedi ayeti ya da ilk dokuz ayeti, ilk yedi ayeti bir bütün olaraktan baktığımız zaman, bir tek bir parça olaraktan baktığımız zaman, orada tam dokuz kez insandan söz ediyor. Tanrı'nın Tanrı oğullarından ya da düşmüş meleklerden söz etmiyor. Dokuz kez, çok ilginç, baktım, özellikle saydım, okumaya çalışın, tam dokuz kez orada değişik şekillerde insan vurgulanıyor. Demek ki basitçe şunu söyleyebiliriz. Geçen hafta bunu söylemiştim. Adem'in günaha düşmesinden sonra yeryüzünde iki tane soy yaşıyordu. Biri İblisin soyu, diğeri de Tanrı'nın soyu. Demek ki Adem'le Hava günaha düştüğü dönemde, yaşadıkları dönemde iki soy hakimdi. Biri şeytanın soyu, diğeri de Tanrı'nın soyu. Şimdi Tanrı'nın soyu kimi temsil ediyordu? Şit. Yani örnek olaraktan kimi vermiştik? Hanok demiştik, Nuh demiştik, İbrahim. İman eden soy olarak, Tanrı'nın soyu olaraktan. Şeytanın, iblisin soyu olaraktan kimi söylemiştik? Kain'in soyu, Kain'in soyundan söz etmiştik. O da Lamek gibi. Yani Lamek gibi tanrısız, Tanrı'dan uzak yaşayan insan konumunda. Bu iki ayrı soy, yani Tanrı soyu ve şeytanın soyu, iblisin soyu birleşerekten, evlenerekten birbirleriyle karışması. Bunun sonucunda ne oluyor? Beşinci ayette bunun sonucunu okumuştuk. Bunun sonucu beşinci ayette bize açıklanıyordu. Diyor ki beşinci ayette, altıncı bölüm beşinci ayetinde, Rab gördü ki yeryüzünde insanın kötülüğü çoktu. Ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü diyor. Demek ki insanın aklı, düşüncesi hiç ara vermeden kötü düşüncelerle dolup taşıyordu. İşte yargının nedeni buydu. Yeryüzüne yargının gelmesindeki tek neden insanın günahıydı. Yani insanın kötülüklerinin gün ve gün artmasının sonucunda Tanrı'nın yargısı geldi. Ve geçen haftaki konuşmayı şu şekilde noktalamıştım, anımsarsanız. Tufan, yani Tanrı'nın yargısı geldiğinde insanlar hazırlıksız yakalandılar, değil mi? Hiç beklemedikleri bir anda hazırlıksız yakalandılar ve tek güvenli olan yerin, yani geminin dışında kaldılar. İşte aynı şekilde sevgili kardeşler, Rab İsa Mesih tekrar ikinci kez yeryüzüne geldiğinde o dönemde yaşanan durumun aynısı yaşanacaktır. Yani gemide olanlar nasıl kurtuldularsa İsa Mesih'te olanlar ancak kurtulacaktır. Çok açık, çok net. İsa Mesih'e evet demiş. Onunla birlikte yürümeye karar vermiş. İman etmiş. Aynı bugün dediğim gibi sana koluna girerek yürümek. İman bu anlama geliyor Türkçe'de. Kola, yani inanmak ayrı bir olay. Düşüncede katılıyorsun. Ama iman ettiğin zaman katıldığın düşünceye bağlanıp onunla birlikte yürümeye başlıyorsun. İşte iman bu. Gerçek anlamda İsa'ya evet demiş, onunla birlikte yürümeye karar vermiş kişi ancak kurtulacaktır. Geminin içerisinde olan kişiler kurtulduğu gibi. Onun için Pavlos Romalılara yazdığı mektupta ne diyordu? 3. bölümün 24. ayetinde, Romalılar 3:24'te, insanlar Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Demek ki insanlar Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Demek ki yüce olan Rab Tanrı iman eden günahlıyı akladığında o kişiyi sadece günahından kurtarmıyor, onu sadece günahından özgür kılmıyor, aynı zamanda da ne yapıyor? Doğruluk giysisini giydiriyor demiştik. Sadece onu günahından özgür etmiyor, onu sadece yıkamıyor. Hani biz diyoruz ya, mecazi anlamda kullanıyorum, giriyoruz, tertemiz duş alıyoruz, yıkanıyoruz. Ben mesela bu sabah duş aldım, yıkandım ve her şeyimi değiştirdim, tertemiz. Şimdi Tanrı insanı günahından akladığında, kurtardığında sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda da doğruluk giysisini giydiriyor ve ne yapmış oluyor? O kişiyi cennete hazır duruma getirmiş oluyor. Sami'nin geçen hafta kullandığı ayetle paralellik vardı. O şölene girmenin tek bir yolu vardı. O şölen giysisini giymek. Düğün giysisini, şölen giysisi, işte o beyaz kaftanlar, Tanrı'nın doğruluk giysisini taşıyor olmamız lazım. Eğer o doğruluk giysisi yoksa, Tanrı'ya olan bağlılık yoksa, iman olayı yoksa, biz o şölene girmemiz mümkün değil. Demek ki şölene girmenin tek yolu doğruluk giysisini giymekten geçiyor sevgili kardeşler. Evet, şimdi geldik 5'ten 8'e kadar olan parçayı okuyarak. 5'ten 8'e kadar bir kez daha okuyalım ve oradaki ayetleri anlamaya çalışalım birlikte. 5'ten 8'e kadar ayetleri okuyoruz. 6. bölümün 5'ten 8'e kadar ayetleri.
Rab baktı yeryüzüne, insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu.
Ben diyorum ki Rab hamdolsun ki iyi ki Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Eğer Nuh da Rabbin gözünde lütuf bulmasaydı acaba biz burada olabilir miydik? Mümkün değil. Hamdolsun, hamdolsun ki Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu sevgili kardeşler. Burada Yine bulanık bir ayet var. Yine çok çok bulanık bir ayet var. Çok çok tartışmalara neden olan başka bir ayetle karşı karşıyayız burada. Diyor ki 6. ayette geçen eski tercümede nadim oldu. Ya da yeni tercümede pişman oldu. Pişman oldu. Bu sözün arkasında yatan düşünceyi anlamak gerekiyor. Bu pişman oldu, nadim oldu sözünün arkasında yatan düşünce nedir? Onu birazcık anlamak gerekiyor sevgili kardeşler. Belki anımsayacaksınız, hemen anımsayacaksınız. Kutsal kitapta biliyorsunuz ilk bölümlere çalışırken ikinci bölümde, Yaratılış kitabının ikinci bölümünde, ikinci ayetinde bir ifade kullanılıyordu. Diyordu ki Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Bu da çok bulanık bir ayetti. Tanrı iş yapmaktan yorulduğu için mi dinlenme ihtiyacı doğdu? Şimdi öbür tarafta da pişman oldu. Tanrı pişman olur mu? Söylediği şeyden vazgeçer mi? Hı? Aynı şekilde Tanrı kesinlikle yaratılışın sonunda yorulduğundan dolayı değil. O yorulma sözünün arkasında, o dinlenme sözünün arkasında yatan bir gerçek var, bir düşünce var. Şimdi biz deriz ya, oh çok çalıştım bugün, epey koştum, epey koşuşturdum, artık yoruldum, bitti, birazcık oturayım, dinleneyim. Tanrı bu şekilde mi söyledi? Artık epey beni yordu bu Tanrı, dünyayı yaratma işi beni çok yordu, artık birazcık oturayım, dinleneyim. Değerli kardeşler, kutsal kitap Yeşaya'da 40. bölümde 28. ayette şöyle diyor. Bilmiyor musun diyor, duymadın mı? Ebedi Tanrı Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Değerli kardeşler, dinlenme sözcüğünün arkasındaki düşünce neydi? İşi tamamlamış olmanın verdiği rahatlık. İşi bitirmiş olmanın verdiği rahatlık. Tanrı işi bitirdikten sonra o bitirmiş olmanın verdiği rahatlıkla oturdu, o yarattığı her şeye doya doya baktı. Tıpkı resmi bitiren, resmini bitiren ressam gibi, bir sanatçı gibi. Nasıl ki bir ressam sanatını bitirdikten sonra bir bakar, böyle bir haz duyar, bir zevk alır, değil mi? Baka baka onun tadını çıkartır. Tanrı da yarattığı her şeye baktığında çok büyük bir haz duydu. Yani tamamlamış olmanın, bitirmiş olmanın rahatlıktı. O dinlenme sözünün arkasında yatan gerçek. Şimdi aynı şekilde sevgili kardeşler, burada bu 6. ayetteki olay, pişman olduğu sözünün arkasında yatan düşünce farklı. Burada Tanrı fikrini değiştirdi anlamında değil. Yani Tanrı fikrini değiştirdi anlamında kesinlikle değil. Çünkü yaratılışın ta başında ol sözü, kullandığı ol sözü hiçbir zaman değişemez. Tanrı olsun dedi, oldu. Olsun dedi, oldu. Bu ol sözü kesinlikle değişemez. Bunu iyice görmemiz gerekiyor. Onun için kutsal söz bu ruhsal ilkeyi bize çok güzel açıklıyor. Malaki 3. bölüm 6. ayette. Malaki 3 ayet 6'da diyor ki ben Rabbim, değişmem. Ben Rabbim diyor ki asla değişmem. Demek ki değişmeyen bir Tanrı. Ve başka bir ayet, 1. Samuel 15. bölüm 29. ayette diyor ki o insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Yani Tanrı insan değil ki düşüncesini bir insan gibi değiştirsin. Ve Yakup'ta çok güzel bir açıklama var. Yakup 1. bölümün 17. ayetinde. Tanrı'dan söz ederken, baba Tanrı'dan söz ederken diyor ki döneklik gölgesi olmayan ışıklar babası. Yani döneklik yok. sözünün eri, sözünde duran, sözünde değişmeyen, döneklik gölgesi bile yok. Bırak sözünü değiştirmesini, o gölge bile yok diyor. Döneklik gölgesi bile olmayan ışıklar babası diye betimleniyor. Demek ki burada geçen naham sözü değişmem. Ben Rabbim diyor ki asla değişmem. Demek ki değişmeyen bir Tanrı. Ve başka bir ayet, 1. Samuel 15. bölüm 29. ayette diyor ki o insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Yani Tanrı insan değil ki düşüncesini bir insan gibi değiştirsin. Ve Yakup'ta çok güzel bir açıklama var. Yakup 1. bölümün 17. ayetinde. Tanrı'dan söz ederken, baba Tanrı'dan söz ederken diyor ki döneklik gölgesi olmayan ışıklar babası. Yani döneklik yok. Sözünün eri, sözünde duran, sözünde değişmeyen. Döneklik gölgesi bile yok. Bırak sözünü değiştirmesini, o gölge bile yok diyor. Döneklik gölgesi bile olmayan ışıklar babası diye betimleniyor. Demek ki burada geçen naham sözü, naham sözü Tanrı'nın o insanın günahından dolayı, insanın kötülüğünden dolayı, o artan kötülüğünden dolayı böyle içini çekerek acı duyduğu anlamında. Hani böyle acı çekersin ya, böyle inliye inliye böyle bazen Hatice'yi görmüştüm, o midesindeki ağrıdan dolayı böyle kıvranıyordu, böyle acı çekiyordu, böyle içini çekerek acı çekmek anlamında bu naham sözü, İbranice'deki naham sözü sevgili kardeşler. O zaman ayeti şu şekilde görmemiz ya da yorumlamamız gerekiyor. Acı duydu, yüreği acıyla doldu. Hem günahlı insana karşı acı duydu, yani günahlı Recep'e karşı acı duydu Tanrı, hem de Recep'in günahına karşı. Hem Recep'e karşı hem de Recep'in günahına karşı Rabbin yüreği, Rab Tanrı'nın yüreği acıyla doldu. Tanrı'nın kusursuz doğruluğu sevgili kardeşler, Tanrı'nın kutsallığı karşısında insanın tutumu Tanrı'ya hoş görünmezken, çirkin görünürken, günahlar ise Tanrı'nın yüreğinde ne uyandırdı? Nefret uyandırdı. Tanrı bizim yürek, bizim işlediğimiz günahlar Tanrı'nın gözünde büyük bir nefretti. Tanrı'ya acı verdi. Tanrı'yı üzdü, Tanrı'yı acıttı sevgili kardeşler. Hani olur ya, düşünürüz böyle bazen, bir anne baba çocukları hata yaptığında, yanlışlık yaptığında, sözünü yerine getirmediklerinde ne yapar? Anne baba hayal kırıklığına uğrar, acı duyar değil mi? İşte Tanrı'nın da burada karşılaştığı nokta buydu. İnsanın günahı, insanın yaptığı kötülükler Tanrı'ya acı verdi. O yüreği acıttı. Tıpkı babanın yüreğini, annenin yüreğini evlatları acıttığı gibi. Onun için bunu kutsal söz çok ilginç bir şekilde söylüyor. Günaha karşı tiksindi diyor, tiksindi. Ve Yeşaya da diyor ki, Yeşaya 43. bölümde, Yeşaya 43-24'te diyor ki beni günahlarınızla uğraştırdınız, yıprattınız diyor. Tanrı diyor ki günahlarınız beni yıprattı, günahlarınız beni uğraştırdı, suçlarınız beni usandırdı diyor. Suçlarınız beni usandırdı, beni ezdi, beni mahvetti sevgili kardeşler. Tanrı tiksinti duydu ve günahlar, sorunlar, sıkıntılar, işlenen suçlar Tanrı'yı böyle o İsa'nın ifade ettiği gibi Luka'da okuyoruz. İsa Mesih Getsemani bahçesinde dua ederken o günah kasesini kendisinden geçip gitmesi için dua ederken ne diyordu orada? Çok güzel bir ifade var. Diyor ki toprağa damlayan ter kan damlalarıydı diyor. Yani İsa o Getsemane bahçesinde o zeytin dağı dediğimiz o iki taşın arasında ezilen o zeytin gibi, o zeytin nasıl eziliyor, yağ çıkıyor ortaya. Aynı şekilde Tanrı da o günahların karşısında, o bizim günahlarımız karşısında, yaptığımız kötülükler karşısında o iki taşın arasında ezilen zeytin gibi eziliyordu. Acı duyuyordu. İşte burada anlatılan olay bu. Tanrı acı duydu. Tanrı üzüldü. Tanrı ağladı Recep'in günahları için, insanın günahları için sevgili kardeşler. Ve Davut peygamber de şöyle dile getiriyor. Davut peygamber de şöyle diyor. 95. mezmurda 40 yıl boyunca diyor. 40 yıl o kuşaktan hep iğrendim diyor. 40 yıl. Çünkü yollarımı bilmiyorlar. 40 yıl boyunca Tanrı'nın halkı vaat edilen ülkeye gidene kadar o çölde yaşadıkları o 40 yıl sürekli isyan ettiler. Tanrı'nın yaptığı o mucizeleri, yaptığı o korkunç, o güzel işleri gözleriyle gördüler. Ama sadece neyi gördüler? Tanrı'nın işlerini gördüler sevgili kardeşler. Ama bir şeyi görmediler. Tanrı'nın işlerini gördüler ama Tanrı'nın yollarını göremediler. Yaşama götüren yollarını göremediler. Tanrı'nın işlerini gördüler ama yaşama götüren yollarını maalesef göremediler. Görmediler, görmek istemediler. Yürekleri hep yanlış yola saptı. Ve Rab Tanrı'ya acı veren işte buydu sevgili kardeşler. Burada şu gerçeği çok iyi görmek ve anlamak gerekiyor. Acaba Tanrı'nın nefret ettiği kadar bizler günaha karşı nefret duyuyor muyuz? Tanrı acı duyduğu kadar, Tanrı tiksinti duyduğu kadar ben Recep olarak günaha, Hasan olarak günaha, Vakkas olarak, Mehmet olarak, Enver olarak, Sami olarak, Özlem olarak acaba Tanrı'nın duyduğu o acı oranında biz günahımıza karşı, işlediğimiz günaha karşı acı duyuyor muyuz? İçimizde bir acı var mı? Günahlarımız, suçlarımız bizim yüreğimizi iğneliyor mu? Ha? İğneliyor mu? Ben diyorum ki burada sorulması gereken sorular bunlardır. Burada sorulması gereken sorular bunlardır. Ben gerçekten babanın acı duyduğu kadar günaha karşı acı duyuyor muyum? Ve günaha karşı yüreğimde bir iğneleme hissediyor muyum? Yoksa hiç vurdum duymaz, duyarsız, aldırmaz bir tutum mu sergiliyorum? Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Hı? Nasıl olsa o yapıyor, ben niye yapmayayım? Nasıl olsa o söylüyor, ben niye söylemeyeyim? Deyip vurdum duymaz bir tutum mu sergiliyoruz sevgili kardeşler? Tövbe ettiğimiz aynı konuda, bir konuda tövbe ediyoruz. Rab diyoruz ki beni bağışla. Yanlış yaptım. Yeri geliyor, aynı günaha bir daha düşüyoruz. Rab beni bağışla diyoruz. Yeri geliyor, bir daha yapıyoruz, aynı günaha düşüyoruz. Rab beni bağışla diyoruz. 3 kez, 5 kez, 10 kez, 20 kez artık alışkan bir hale geliyor. Duyarsız bir hale geliyor. Artık diyorsun ki ya Recep işte bu benim zayıflığım. Ve bu zayıflığın arkasına saklanıyorsun. Ben sorarım size. Böyle bir tutum Tanrı'ya alaya almak anlamına gelmez mi?
Geliyor.
Ha?
Geliyor
mu gelmiyor mu?
Geliyor.
Ha? Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun, üç yapıyorsun, dört yapıyorsun, beş yapıyorsun, 10, 15, 20, 25, 35 45-55 ve ondan sonra alışıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki alışkanlık hale geliyor ve diyorsun ki ya kusura bakma Recep kardeş, bu benim zayıflığım, bu ne yapayım, ben böyleyim diyor. Ben duydum bazı kardeşlerden bunu, açıkça söylüyorum, bazı kardeşler bunu söyledi, bu ben buyum diyor, ben Recep gibi olamam diyor, ben Enver gibi olamam diyor. Peki acaba bu Tanrı'yı alaya almak olmuyor mu? Lütfen bana söyleyin. Ben başka bir açıklama göremiyorum. Eğer bir uğraş yoksa, eğer bir duyarsızlık söz konusuysa sevgili kardeşler, ben diyorum ki bu evet Tanrı'yı alaya almaktır. Acı, acı ama gerçek. Düşündüğüm zaman yüreğimde çok büyük bir acı duydum. Tanrı'nın o çektiği günahları düşündüğüm zaman, çektiği acıları düşündüğüm zaman dedim ya Rab, sen benim için, bedenin benim için delindi, benim günahlarım için sen çarmıhta ölmen gerekiyordu, sen acı çekmen gerekiyordu, yüzüne tükürülmek gerekiyordu, başına o dikenli taç takılması gerekiyordu benim günahlarım için. Tanrı'nın bu acı çeken yaklaşımına bakarken yaptıklarımız karşısında gerçekten utanmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Gerçekten utanmamız gerekiyor ve yüreklerimiz gerçek anlamda onun önünde eğilmesi gerekiyor. Bu Tanrı'nın çektiği acılara bakarken öyle acı vericidir ki sevgili kardeşler, bir taraftan acıdan dolayı, insanın günahından dolayı acı çeken, inim inim inleyen bir Tanrı var. Öbür tarafta da hiçbir şey yokmuş gibi gülüp oynayan, vurduğum duymaz bir tutum sergileyen insan var. Dünyanın bugünkü durumu bu değil mi? Ha? Dünyanın bugünkü durumu bu değil mi Mehmet? Bir taraftan Tanrı acı çekiyor, inim inim inliyor, gözyaşı döküyor, özlemle, özlemle bekliyor ki Petrus'u okumuştuk. 120 yıl boyunca Tanrı özlemle bekledi. İnsan o günahını görsün ve tövbe etsin. Acı duysun. Kendini eleştirsin. Ama hayır. Özlemle diyor, gözlüyordu Tanrı. Petrus, 1. Petrus'a diyor. Özlemle gözlüyordu onları. Tanrı özledi. 120 yıl boyunca hem acı duyuyordu, hem acı duyuyordu, hem de dört gözle bekliyordu. İnsanlar tövbeye gelsin diye. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Eminim ki Nuh'un doğruluğu yüce olan Tanrı'yı rahatlatmıştı. Eminim rahatlattı. Orada belki o kadar insanın içerisinde sadece Nuh'un Tanrı'nın gözünde doğru görülmesi bence o acıyan yüreğe su serpti. Birazcık rahatlattı Tanrı'yı. Hiç olmazsa Nuh Tanrı'nın gözünde lütuf buldu sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki bu nedenle Tanrı'nın yargısı gecikti. Tanrı'nın yargısı gecikti. 120 yıl sonra geldi Tanrı'nın yargısı. Gemiyi yapmaya başladığında Tanrı bu acı duydu. Sözünü söylediğinde daha gemi memi ortada yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve insanı kökünden kazıyacağım dedi Tanrı. Sevgili kardeşler, Tanrı insanı kökünden kazıdı mı? Tanrı insanı kökünden kazıdı mı? Demek ki Tanrı o kadar büyük bir sevgisi vardı ki, o kadar büyük bir sevgisi vardı ki sevgili kardeşler, bizi o kadar çok sevdi ki insan soyunu kökten kazıyıp atmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi alıp kazıyıp atmadı. Demek ki bunun yerine gelmediğini gösteriyor Tanrı. Yani kazıyacağım derken Kızdı, öfkelendi, bunu söyledi Tanrı. İnsanın günahı, insanın kötülüğü Tanrı'yı o aşamaya getirdi. Ama Tanrı yine kazıyıp atmadı insanı. İşte bu kadar değerlisin ya. Bu kadar Tanrı seni bu kadar çok seviyor. Allah'ın önünde bu kadar önemli ve değerliyim Hasan kardeş. O kadar Tanrı beni seviyor. O kadar bana değer veriyor sevgili kardeşler. Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Bir taraftan acı çekerken diğer taraftan da Tanrı'nın lütfu devam ediyordu. Hamdolsun. Eğer devam etmeseydi Nuh'un o doğruluğu Tanrı'nın gözünde hiç görünmezdi sevgili kardeşler. Ama çok önemliydi Nuh'un doğruluğu. Belki yavaş yavaş noktalamak lazım. İman, belki iman sözü üzerinde durmak lazım birazcık. İman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İman kendini nasıl gösteriyor? İman kendini nasıl gösterebilir? Eylemlerle, güzel, çok güzel. Yani iman ettiğin şeyi hayatında bir şekilde göstermen gerekiyor, değil mi? Tanrı sözüne itaat ederek kendini gösteriyor. Tanrı sözüne itaat ederek iman kendini gösteriyor. Tanrı sözüne itaat etmeyip iman ettiğini söylesen bile eğer sen onu hayatında göstermiyorsan, eğer Nuh Tanrı'nın gözünde doğru sayıldı, oturdu yerinde kaldı. Böyle mi? Hayır. Ne yaptı? İmanını harekete geçirdi. Ve geminin yapımına başladı. Demek ki iman kendini itaat ederek gösteriyor. İtaatsizlik varsa o iman olmaz. Kutsal kitabın bize açıkladığı iman diyor ki eylem yaratır. İman hareket halindedir. Ve kurtaran iman eylem yaratan imandır diyor. Yakup'ta bu çok güzel açıklanıyor, değil mi? Yakup'ta ne diyor? Eylem yoksa iman ölüdür. İman ölüdür. İman ölüdür. Nuh peygamber iman edip yerinde durmadı. İman ettiği gerçeği yerine getirerek imanını göstermiş oldu. Akıl, yürek ve istek birbirlerini tamamlamalı sevgili kardeşler. Sen böyle bir imana sahip misin? Sen böyle bir imana sahip misin? Nuh peygamber gibi gözle görmediğin ama Tanrı'dan geldiğini bildiğin gerçeğe inanabilir misin? Düşün. İlginç, çok güçlü bir imanı vardı. Kupkuru, daha yağmur damlası bile yere daha düşmemişti. Yerden çıkan sular toprağa suluyordu diyor kutsal söz. Daha yağmur damlası yok. Kupkuru bir alanda Tanrı ona gemi yapmasını söylüyor. Değerli kardeşler, böyle bir şeyi gerçekleştirmek için sermaye gerekmiyor. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek için iman gerekiyor, iman. Milyarlar doların da olsa, imanın olmazsa o gerçekleşmezdi. Kupkuru bir yerde gemi yapmaya başladı. Bu neyin simgesidir? Nuh'un imanının olduğunu gösteriyor. Sermaye gerektirmiyor ama iman gerektiriyor sevgili kardeşler. İman sermaye değil, iman gerektiriyor. Şu sözlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ne kesilen kurbanlar, ne yasa, ne de iyi işlerimiz bunu sağlayabilir, bunu gerçekleştirebilir. Kurtuluş Tanrı'nın verdiği, ancak İmanla elde edebileceğimiz ve imansızlık göstererek red edebileceğimiz, geri çevirebileceğimiz bir armağan. Tanrı'nın bize karşılıksız olarak verdiği bir armağan sevgili kardeşler. Yani buradaki konu borç konusu değil, lütuf konusudur. Lütuf da iyi işlerle değil, imanla sahip olunur. 4-5'te ne diyor Romalılar 4-5'te? Diyor ki iman eden kişi imanı sayesinde aklanır. İman eden kişi imanı sayesinde aklanır. 4. bölüm 5. Romalılar 4 ayet 5'te. Kişi suçlu olduğunu, günahlı olduğunu kabul ediyor ve Tanrı'nın önüne geliyor ve Tanrı'nın o merhamet ellerine kendini teslim ediyor. Tanrı da günahını görüyor. Tanrı da günahını görüp iman eden günahkarı doğrulukla giydiriyor ve böylece onu cennete hazır hale getiriyor. Bunun en güzel örneği yeni antlaşmada Pavlos'un hayatında görüyoruz sevgili kardeşler. Rab Tanrı'ya hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşuyordu Pavlos, değil mi? Çok büyük bir şevkle, istekle Tanrı'ya hizmet etti. Bende yok o şevk. Sende var mı vakıza böyle bir şevk? Pavlos'un yaptığı o istek, o hizmet etme aşkı sende var mı? Bende yok. Ama niye yok? Bunun birçok nedenleri var. Bunu kendimize sormamız lazım. Onun için lütfen aç bir kutsal kitaptan, sana bir ayet söyleyeyim. Onu bir oku bakalım bize. 1. Korintos'a 15. bölüm 10. ayet. Hakkas abicim. 15. bölüm 10. ayet. Hatice kardeş sende var mı kutsal kitap? Var değil mi? Bir de sana da bir tane ayet söyleyeyim. Bir ayetti sen bana oku. 2. Korintoslar 5-9. 1. Korintoslar 1. Korintoslar 1. Korintoslar 15 ayet 10. Sen de Hatice kardeş şeyi bul. 2. Korintoslar 5. bölüm ve 9. ayet. Rab Tanrı'ya hizmet etme aşkıyla yanan haberci Pavlos, Pavlos'u bu aşamaya getiren Tanrı'nın lütfuydu. Oku bakalım ne diyor Bakkas abi?
Ama şimdi ne isem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim.
Ne diyor? Ne isem ne aracılığıyla öyleyim? Demek ki Pavlos diyor ki sevgili kardeşler, bunu başaran ben değilim, benimle birlikte olan Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın lütfu Pavlos'ta vardı. Aynı Nuh gibi. Nuh'un doğruluğu Tanrı'nın gözünde hoş göründü. Pavlos da aynı şekilde. Pavlos'u o hizmet aşkıyla yakıp tutuşturan Tanrı'nın lütfuydu. Tanrı'nın lütfunu biz hangi oranda sahibiz? O lütfun değerini bilerekten, o lütfun getirdiği şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Amaç, burada amaç açıklanıyor. Amacımız ne olması lazım? Emelimiz ne olması lazım? Rabbi hoşnut etmek. Demek ki Rab tarafından beğenilmek. Rab tarafından beğenilmek bizim en büyük hedefimiz olması lazım. Bakın ben burada çok önemli bir şey söylüyorum ha. Aslında bu benim için de çok geçerli. Rab tarafından beğenilmek, Rab tarafından beğenilmek, Rabbim beni beğenmesi benim asıl hedefim olması lazım. Ben kendime soruyorum ya, Rabbini gerçekten beğeniyor mu? Verdiğim hizmet, benim yürüyüşüm, Rabbe olan hizmetim, imanım, hareketim, davranışlarım, oturup kalkışım, sözlerim, yaşam tarzım Rabbe zevk veriyor mu? Diyor ki Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Buraya koyabilir misin sen kendi ismini? Recep Rabbin gözünde lütuf buldu. Sami Rabbin gözünde lütuf buldu. Vakkas Rabbin gözünde lütuf buldu. Diyebilir miyiz bunu? Koyabilir miyiz kendi ismimizi buraya? Ama diyor Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Ama Recep gerçekten Rabbin gözünde lütuf buldu mu? Amacımız, hedefimiz, arzumuz Rabbin gözünde lütuf bulan kişiler olalım sevgili kardeşler. Rabbin gözünde lütuf bulan kişiler olalım. Amacımız, hedefimiz bu olsun. Dua edelim ve burada noktalayalım.